Ayrım 28, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 332. 3 dakika sonra Drew kapıdan çıktı ve asansöre bindi. Bu saatte aşağı iniş çok çabuk oluyordu. Birkaç gece kuşunun dışında lobi tamamen boştu. Bunlar da Amerikalılar ve Japonlardı. Onlar da asansörlere binip gözden kayboldular. Latham geniş adımlarla mermer kapıya doğru yürüdü, her tarafındaki asker korumalarıyla birlikte. O anda birdenbire kulakları sağır eden silah patlamaları oldu, duvarlardan yankılandı, asma kattan yayıldı. Drew lobi mobilyaları arasında bir boşluğa attı kendini. Gözleri resepsiyon masası arkasındaki iki adamın üzerinde gezindi. Birinin göğsünün ve midesinin kelimenin tam anlamıyla patladığını gördü. Öylesine müthiş bir parçalanma oldu ki adamın kanlı bağırsakları lobiye fırlayıp yayılıverdi. Öbürü ise kafası havaya uçarken ellerini kaldırdı. Kafasının içindeki dokular her yere saçıldı. Manyakça bir şeydi bu. Ardından patlama sesleri doldurdu şatafatlı koca salonu, ardından da sesler, Amerikan aksanlarıyla İngilizce bağırışlar. ''Yakaladık onu!'' diye haykırdı bir adam. O da asma kattaydı, bacaklarından vurduk. ''Canlı!'' diye küpredi bir diğeri. ''Yakaladık bu orospu çocuğunu, deli bu. Hem ağlıyor hem de Almanca bir şeyler geveleyerek inliyor.'' ''Büyükelçiliğe götürün onu.'' dedi daha sakin bir ses lobide. Sonra resepsiyon masasında dehşetten donmuş memurlara döndü. ''Bu bir antiterör operasyonu.'' diye devam etti. ''Şu anda bitti ve mal sahiplerine bütün zarar ziyanın karşılanacağını söyleyebilirsiniz. Bunun yanında hayatlarını kaybeden personelinizin ailelerine de cömert bir tazminat ödenecek. Bu size şu anda ne kadar anlamsız gelirse gelsin, onlar kahraman olarak öldüler.'' Ve şükran dolu bir Avrupa onları ödüllendirecektir. Haydi çabuk. Korku içindeki resepsiyonist mermer tezgahın ardında dona kalmışlardı. Soldaki adam ağlamaya başladığında arkadaşı sanki trans halindeymiş gibi ağır ağır telefona uzandı. Lata bile Dobrys, Stanley Witkowski ve Büyükelçi Daniel Cortland'ın onaylamaz bakışları altında birbirlerine sarıldılar. Cortland'ın elçilikteki odasındaydılar. ''Önümüzdeki konulara geçebilir miyiz lütfen?'' dedi Büyükelçi. ''Doktor Gerhard Kröger yaşayacak ve iki bilgisayarcı adamımız kısa süre içinde burada olacaklar. Aslında birisi şu anda burada ve onun üstü de Pirenelerdeki tatilinden uçakla getiriliyor.'' ''Şimdi bana neler olup bittiğini anlatacak mısınız?''
''Bazı istihbarat operasyonları sizin sahanızın dışında kalır Sayın Büyükelçi.'' dedi Witkowski. ''Sonradan inkar edebilmeniz için efendim.''
''Biliyorsunuz ben bu sözü oldukça müphem buluyorum albayım. Ne zamandan beri sivil istihbarat, askeri istihbarat veya o gizli kapaklı uygulamaların herhangi biri Dışişleri Bakanlığı'nın en üst denetiminin dışında yapılıyor.''
''İşte konsolosluk operasyonları da bu nedenle kuruldu ya efendim.'' diye yanıtladı Drew. ''Bunun amacı devlet, yönetim ve istihbarat hizmetleri arasında koordinasyon sağlamaktı.''
''O zaman pek sağladığınızı söyleyemeyeceğim.''
''Kriz anlarında bürokratik engelleri göze alamayız.'' dedi Latham kararlı bir şekilde. ''Bu benim işime mal olacaksa da olsun, hiç umurumda değil.'' ''Ben kardeşimi öldüren kişi ya da kişileri istiyorum. Çünkü onlar daha büyük bir hastalığın parçaları ve bu hastalık engellenmeli. Bürokratik tartışmalarla değil, kişisel kararlarla.''
Cortland koltuğunda arkasına yaslandı. Sonunda konuştu. ''Ya siz albay?''
''Ben hayatım boyunca bir askerdim ama şimdi bu emir komuta zincirini reddetmek zorundayım. Savaş ilan etmek için bir kongreyi bekleyemem. Savaşın zaten içindeyiz.''
''Ya siz Bayan de Vries?''
''Ben kocamı verdim size. Daha ne istiyorsunuz?''
Büyükelçi Daniel Cortland sandalyesinde öne doğru eğildi. Ellerini alnına koydu, ovuşturmaya başladı.
''Bütün diplomatik hayatım boyunca hep tavizler vererek yaşadım.'' dedi. ''Belki buna bir son vermenin zamanı geldi.''
Başını kaldırdı.
''Herhalde Tierra del Fuego'ya sürüleceğim ama işin peşini bırakmayın haydutlar. Çünkü yerden göğe kadar haklısınız.'' Gerçekten de beklenmemesi gereken zamanlar vardır insanın hayatında.
Üç haydut bodrum katından 10 metre aşağıdaki süper bilgisayara götürüldüler. Bilgisayar hem devasa hem de korkutucuydu. 3 metrelik duvarın tümü kalın bir cam tabakasıyla kaplıydı. İçinde düzinelerce disk dönüyor, birden hızla sarmaya başlıyor, sonra ani bir hareketle duruveriyor, sanki göklerden bilgi yakalıyordu.
''Selam, ben Jack Rowe. Yeraltı dehalarınızın biri benim.'' dedi. Derli toplu görünüşlü kumral saçlı adam, 30 yaşından gençti. ''Meslektaşım eğer ayılabilmişse 1-2 dakikaya kadar burada olur. Yarım saat önce or diye inmiş.''
''Sarhoşlarla karşılaşacağımızı umuyordum.'' diye çıkıştı Witkowski. ''Bu ciddi bir iş.''
''Burada her şey ciddidir albayım. Evet, kim olduğunuzu biliyorum. Standart prosedür. Siz de operasyonlardansınız ve bir de erkek olup üniforma giyseydi NATO'yu yönetebilecek olan şu hanım. Bunlar sır değildir buralarda. Hepsi disklere döküldü.''
''Onlara ulaşabilir miyiz?'' dedi Drew.
''Arkadaşım gelmeden önce mümkün değil. Anlıyorsunuz ya, öbür şifre onda. Benim bilmemem gerekiyor.''
''Zamandan kazanmak için,'' dedi Karin, ''hatırlayabildiğim tarihli verileri büromdan arayabilir misiniz?''
''Buna gerek yok, işler bir hamlede bitiyor. Siz bize tarihleri verirsiniz, sonra o günlerde kaydedilmiş olan ne varsa ekrana çıkar. İsteseniz de değiştiremezsiniz ya da silemezsiniz.''
''Niyetim de yok zaten.''
''Güzel, içim rahatladı.'' ''Koca adam beni sıkıştırıp acele acele koşuşturduğunda şu tarih kitaplarında okuduğumuz Rosemary Wood türü bir şey var sanmıştım.''
''Tarih kitapları mı?''
Witkowski'nin kaşları havaya kalktı aşağılar bir edayla. ''Şey, o işler olup bittiğinde 6-7 yaşlarındaydım albayım. Belki de tarih yanlış bir kelime oldu.''
''Bir domuz öpeyim ki öyleydi.''
''İlginç bir deyim,'' dedi genç, açık kahverengi saçlı teknisyen. ''Çeşitli dillerdeki deyimler benim hep ilgimi çeken bir alan olmuştur. Bu deyim İrlanda ya da Orta Avrupa, muhtemelen Slav dilinden geliyor. Domuzlar veya evcil domuzların değerli mülk olduğu yerlere ait. Tabii bir domuz öpeyim ki de bir mülkiyet ima ediyor. Bir statü simgesi aslında. Eğer birin yerine benim konulur, benim domuzum yapılırsa ya oldukça zenginsiniz ya da yakında çok zengin olmayı bekliyorsunuz gibi bir anlam çıkar ortaya.
Bilgisayarlarla da aranız böyle mi diye sordu şaşkınlıkla Latam.
O koca kuşların gelişi güzel istihbarat yığınları içinden bulup çıkardıkları şeyleri görseniz şaşarsınız. Ben bir keresinde bir Latince şarkının dinsel bir ayinin izini sürmüştüm. Araştırmam Korsika'daki puta tapan bir kavimde son buldu.
Bunlar çok ilginç delikanlı diye araya girdi Witkowski, ama burada bizi ilgilendiren noktalar hız ve doğruluk.
İkisini de alacaksınız albayım.
Ha, unutmadan dedi Witkowski, benim kullandığım deyim leh dilindeydi.
Ben bundan emin değilim dedi Karin. Aslında Gaelce'den geldiği kanısındayım.
Ve ben de bu saçmalıklarla hiç ilgilenmiyorum diye bağırdı Drew. Karin, lütfen hatırlayabildiğin günler, o zaman aralıkları üzerine konsantre olur musun?
Olmuştum zaten dedi Dövriz çantasını açarak. İşte buyurun Bay Rowe.
Bilgisayar uzmanına bir defterden kopartılmış bir kağıt parçası uzattı. ''Böyle şeylere her yerde rastlanır.'' dedi teknisyen. Aslında hala lehçelerden söz ediyordu.
''Kağıttakiler sıralıdır. Elimden gelen bu.''
''Fransa'daki en büyük kuş için problem değil bu.''
''Niye bu şeye durmadan kuş deyip duruyorsunuz?'' diye sordu Latam.
''Çünkü sınırsız belleğin göklerinde uçuyor.''
''Sorduğum için özür dilerim.''
''Ama faydası oluyor Bayan Dövreis. Ben kendi kısmımı programlayacağım. Joel de geldiğinde anahtarıyla girer, dalga motoru harekete geçiririz.''
''Dalga motoru mu?''
''Ekran albayım, ekran.''
Rowe, muazzam bilgisayardaki kendi kısmını kullanılır hale getiren kodları girip verileri yazarken yeraltı kompleksinin metal kapısı açıldı ve 30 yaşlarının başlarında görünen öbür teknisyen içeri girdi. Onu meslektaşından ayıran şey uzun, düzenli bir biçimde örülmüş saçlarıydı. Örgüsü ense kökünün üzerinde küçük mavi bir kurdeleyle bağlanmıştı.
''Selamlar.'' dedi hoş bir tavırla. ''Ben Joel Greenberg, buranın generali. Nasıl gidiyor Jack, oğlum?''
''Seni bekliyorduk, ikinci deha.''
''Hop hop, ben numero uno'yum, unuttun mu?''
''Yerine geçiverdim, birinci oldum.'' dedi Rowe. bir yandan verileri yazmayı sürdürürken.
''Siz de yüce albay Witkowski olmalısınız.'' dedi Greenberg kafası karışmış albaya doğru elini uzatırken. Albayın gözlerindeki parıltı kot pantolonlu, yaka bağır açık adamın görüntüsünden pek hoşlanmış gibi olmadığını gösteriyordu. Tabii at kuyruğundan söz etmeye gerek bile yoktu.
''Sizinle tanışmak gerçekten de bir onur efendim.''
''En azından ayıksınız.'' dedi albay garip, beceriksiz bir biçimde.
''Dün gece değildim ama. Vay be, ne flamenkoydu. Siz de Bayan de Vries olmalısınız.'' ''Söylentiler asılsız değilmiş hanımefendi. Muhteşemsiniz, birinci kalite.''
''Bunun dışında elçilik uzmanlığı gibi bir görevim olduğunu da hatırlatmak isterim Bay Greenberg.''
''Bahse girerim, rütbem sizinkinden yüksektir ama kim dinler rütbeyi? Affedersiniz hanımefendi, sizi kırmak istememiştim. O abuk sabuk tiplerden biriyim işte, gücenmek yok, tamam mı?''
''Tamam.'' dedi Karina hafifçe gülerek.
''Siz de bizim konsolosluk operasyoncumuz olacaksınız.'' dedi Greenberg, Drew ile el sıkışırken birdenbire ciddileşerek. ''Kalbim sizinle efendim, bir yakınınızı kaybettiniz. Beklenen bir şeydir bu, anlatabiliyor muyum?'' ''Ağabeyinizi kaybettiniz. Jack'le bana olanları söylediler ama bu çok farklı. Özellikle de nasıl oldu, başka ne söyleyebileceğimi bilmiyorum.''
''Çok iyi anlattınız, sağ olun. Bana söylediklerinizi burada başka kimler biliyor?''
''Kimse, sadece Rowe'la ben. Bizim iki çift yedeğimiz vardı. Jack gelince bir önceki gitti. Ama hiçbirimizde süper kuşumuza egemen olacak kodlar yok. Eğer ikimizden biri bir kazaya uğrayacak olursa veya birimiz bir kalp krizi geçirirse NATO'dan bir yedek eleman yollarlar.''
''Sizi hiç elçilikte görmedim.'' dedi Witkowski. ''Eminim sizi görmüş olsaydım mutlaka hatırlardım.''
''Burada kimseyle arkadaş olmamıza izin verilmiyor albayım. Bizim ayrı bir giriş kapımız vardır ve ufacık da bir asansörümüz.''
''Bu biraz fazla abartılı görünüyor. Ana kuştaki şeyleri düşündüğünüzde o kadar da fazla değil. Bu işe kabul edilenler sadece bilgi işlem doktorasına sahip, hiç kimseyle bir bağlantısı olmayan erkeklerdir. Cinsiyet ayrımı yapılıyor gibi gelse de işler böyle yürüyor.''
''Silahınız var mı?'' diye sordu Latham. ''Sadece meraktan soruyorum.''
''İki tane, ikisi de Smith Wesson, 9 milimetrelik. Biri göğüs askısında duruyor, diğeri de bacak kayışında. Nasıl kullanılacaklarıyla ilgili eğitim de gördük bu arada.''
''İşe dönebilir miyiz?'' dedi Karin kararlı bir tonda. ''Ortağınız galiba ihtiyacım olan bilgileri yerleştirdi.''
''Aynısını ben tekrar etmedikçe bize bir yararı olmaz.'' dedi Greenberg. Dev donanımın solundaki sandalyeye yönelip otururken ardından da şifresini girdi. ''Bas benim için Jack oğlum, tamam mı?''
''Aktarım yapıldı.'' dedi Rowe. ''Her şey senin programında. Baskı istem tuşuna bas.''
''Tamam.'' Joel Greenberg sandalyesinde kaykılıp içerideki diğer üç kişiye seslendi. ''Bu verileri yinelerken merkezi ekranın altındaki yazıcıdan çıktı gelecek. Böylece sinemada her gördüğünüzü hatırlamak zorunda kalmayacaksınız.''
''Sinema mı?''
''Ekran albayım, ekran.'' dedi Jack Rowe.
Bilgisayar çıkışları sayfa sayfa gün gün akarken Karin de kağıdı yazıcıdan koparıp inceledi. 20 dakika geçti. Çıkışlar bittiğinde sayfalara teker teker geri döndü. Başlıkları kırmızı kalemle daire içine aldı. Sonunda hafif ama bastıra bastıra ''İşte buldum.'' dedi. ''Ulaştırmaya gitmemi gerektiren iki durum.'' ''Tam olarak hatırlıyorum. Şimdi orta çizginin sol tarafındaki arşivdeki personel adlarını yukarı getirebilir misiniz? Kırmızı ile çizilmiş verilerin bulunduğu kağıtları Greenberg'e verdi.''
''Tabii.'' dedi doktorası olan at kuyruklu adam. Arkadaşıyla aynı hareketleri tekrarlarken. ''Hazır mısın Jack?''
''Başla numara dua.
Pusht.''
İsimler ekranda göründü. 10 saniye sonra da yazıcıdan çıktı.
''Bu pek hoşunuza gitmeyecek Bayan de Vries.'' dedi Rowe adındaki bilgisayar doktoru. ''Belirlediğiniz 6 günden 3'ünde buraya gelmişsiniz.''
''Olamaz, saçmalık.''
''Yaptığınız çalışmaları getireceğim şimdi, bir bakın hatırlayabilecek misiniz?''
Ekran bilgileri yazdırdı. ''Evet evet, bunlar benim.'' diye bağırdı Karin ekranda beliren yeşil yazıları görünce. ''Ama ben orada değildim.''
''Koca kuş yalan söylemez hanımefendi.'' dedi Greenberg. ''Nasıl söyleneceğini bilmez çünkü.''
''Diğer günlerin girdiklerini de dene.'' diye ısrar etti Latham. Parlak yeşil harfler yine ekranda göründü. Her biri farklı bürolardaki çalışmalardı. Hepsi de Karin'in hatırladığı önceki çalışmaların aynalarıydı.
Başka ne diyeyim? Aynı anda üç büroda birden olamam ki. Birisi sizin bu kutsal bilgisayarınıza sızmış.
Ama bu o kadar girdiler, iptaller ve karmaşık sayısal şifreler gerektirir ki bunu ancak işi Joel ve benden daha iyi bilen biri yapabilir, dedi Jack Rowe. Bunu söylemekten nefret ediyorum Bayan De Vries, ama Brüksel'den sizin hakkınızda gelen bilgiler sizin bu bölümde epey uzman olduğunuzu ortaya koyuyor.
Ne diye üç kez aynı işlemi yaparak kendimi kuşku altına sokayım ki?
Bunu bilemeyeceğim.
Üst düzey personeli tarayın. Güneş doğana kadar da sürse hiç umurumda değil, dedi Drew.
Büyük başlardan küçük başlara kadar herkesin özgeçmişinin taranmasını istiyorum.
Dakikalar geçti, bilgisayar çıkışları sürdü. Hepsi birden incelemeye koyuldular. Aradan bir saat geçti, sonra üzerine bir buçuk saat daha.
Allah cezasını versin diye bağırdı Greenberg ekranına bakarken. Bir şüphelimiz var.
Kimmiş diye sordu Witkowski, sesi buz gibiydi.
Bunu beğenmeyeceksiniz hiçbiriniz, ben de beğenmedim.
Kimmiş?
Kendiniz okuyun, dedi Joel, başını eğip kötü bir habere inanamıyormuşçasına gözlerini yumdu.
Oh aman tanrım diye çığlık attı Karin merkez ekrana gözlerini dikmiş bakarken. Bu Janine Kluz.
Düzeltme, dedi albay. Janine Kluz Cortland, büyük elçinin eşi, daha doğrusu ikinci eşi. Malum nedenlerden dolayı arşivde kızlık soyadını kullanarak çalışıyor.
Nitelikleri ne diye sordu Latham şaşkın bir halde.
Bir iki dakikaya kadar getiririm, dedi Rowe. Zahmet etme, dedi Witkowski. Ben size oldukça yeterli bir tablo çizebilirim. Bir büyük elçinin karısının temiz olup olmadığını araştırmak güvenliğin sık sık yaptığı bir şey değil. Janet Clunes, Chicago Üniversitesi'nden oranın beyni, bilgi işlem alanında doktora ve profesörlük derken Cortland'la evlilik. O sırada Cortland'la bir buçuk yıl önce karısından ayrılmış durumda.
Zeki bir kadındır, diye ekledi Karin. Aynı zamanda da arşivdeki en tatlı, en nazik insandır. Eğer birinin bir sorunu olduğunu duyup da yardımı dokunabileceğini düşünüyorsa doğruca kocasına gider. Herkes ona hayrandır. Çünkü başka nedenlerin de arasında bir de kocasının konumundan hiç faydalanmaması vardır. Tam aksine gecikebilecek olanların yerine gelir, zamanında bitemeyecek çalışmaların tamamlanmasına yardım eder. Daima yardım etmeye hazırdır.
Hop orada hop burada kelebek gibi desene, dedi Drew. Tanrım, Cortland da listemizde mi, Harry'nin listesinde?
Buna inanamam, diye yanıt verdi albay. O adama karşı pek sempatim olmasa bile yine de buna inanamam.
Bize karşı çok açık davrandı hep. Hatta bizim için işini tehlikeye bile attı. Sen ve Karine şunu hatırlatmak isterim. Eğer o bizzat başlayın emrini vermeseydi burada olamazdık. Çünkü Dışişleri Bakanlığından, Washington'dan, CIA'den, Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ve muhtemelen Genelkurmay'dan izin almadıkça burada olmamamız gerekir.
Bunlara dahil olmayan yegane kişiler Beyaz Saray'da çalışanlar, dedi Greenberg. Ama öyle bile olsa ne biliyorlar ki, işleri güçleri sadece yerlerini korumak.
Washington Post'ta Cortland'ın boşanmasıyla ilgili bir haberi okuduğumu hatırlıyorum, diye söze girdi Drew, Stanley Witkowski'ye bakarak.
Hatırladığım kadarıyla her şeyini karısına ve çocuklarına bırakmış. Gazetecilere Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan ve sürekli yer değiştiren birisi olarak çocukları büyütmesinin zor olduğunu düşündüğünü açıklamış.
Bunu anlayabiliyorum, dedi albay soğuk bir tavırla Latham'a bakarak. Ama bu şimdiki karısının öbür köstebek olduğu anlamına gelmez.
Tabii ki gelmez, diye konuşmayı kesti Jack Rowe. Bilgisayar cephesindeki silah arkadaşım sadece bir şüphelimiz olabilir, dedi. Öyle değil mi Joel?
Bence bir şüphelimiz var, dedi. Öyle değil mi Joel, diye sordu Latham.
Pekala operasyoncu, öyle dediğini zannetmiştim. Koca kuş bize o kadar bilgi verdi ki kabul etmemek mümkün değil. Sakın bana NATO'dan buraya gelen hanımefendi hakkında Cortland'ın bilgisi olmadığını söylemeyin. Lütfen bana onun hakkında aralarında hiç konuşmamış olduklarını da söylemeyin.
Bayan De Vries'in bakışları, insanlardan uzak duruşu, NATO görevi, dedikodusu kolay yapılacak biri.
Eğer kendisinden şüphelenilecek bir aday olacaksa bu kişinin Bayan de Vries olduğunu kabul etmeliyim. En azından insanlara bir köstebek olduğu izlenimini kolayca verebilecek biri.
Peki ya diller, dedi Latham Karin'a dönerek, bunlar önemli olmalı.
Chen'in iyi düzeyde Fransızca ve İtalyanca konuşuyor ama Almancası çok akıcı.
De Vries durdu, söylediği şeyin farkına yeni varmış olarak.
Bir şüphelimiz var, dedi Drew derin derin düşünürken. Peki buradan nereye varıyoruz?
Ben vardım bile, dedi Greenberg. Profesör Clunes hakkında derinlemesine veri talep eden bir soru formu gönderdim. Bu bilgiler hep kayıtlıdır. Bir iki dakika içinde cevabının gelmesi lazım.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun, diye sordu Karin. Orada saat neredeyse gece yarısı olmuştur.
Şşş, diye fısıldadı bilgisayar bilgine abartılı bir gizlilik ifadesiyle. Chicago'daki hükümetin finanse ettiği bir bilgi bankası, deprem uyarısı aletlerini filan finanse ediyorlar ya, ama kimseye söylemeyin bunu. Orada her zaman birileri bulunur. Çünkü devletten maaş alan hiç kimse bizimkisi gibi bir makineye bilgiyi geciktirip başını derde sokmak istemez.
İşte, işte, diye bağırdı Jack Rowe ekran Chicago'dan gelen yazıyla ışıldarken.
Janine Clunes adındaki kadın sonradan Finlandiya Büyükelçisi olan Daniel Cortland'la son evliliğinden 3 yıl öncesine kadar bilgisayar profesörü olarak kariyerini sürdürmüştür. Hem öğretim kadrosu hem de öğrencileri tarafından bilgisayar alanındaki başarıları nedeniyle saygı gören biridir. Kampüsteki siyasi hayatta faaldi. Muhafazakarlığın o kadar popülaritesinin olmadığı zamanlarda bir muhafazakardı. Ama insan kazanmadaki başarılı kişiliğiyle olumsuz tepkileri hep yumuşatmıştır. Görevde kalış süresinde pek çok gönül macerasının olduğu yolunda dedikodular yayılmıştı. Ancak kariyerini etkileyecek bir ilişkisi olmamış. Politik faaliyetleri hariç tutulursa sosyal ilişkilere fazla katılmayan biri. Üniversiteden arabayla bir saatlik mesafedeki Evanston, Illinois'deki kampüsün de dışında kalıyordu. Geçmişinde o zamanların tutucularındanmış, küçük bir çocukken 40'lı yılların sonlarında Baviera'dan göç etmiş. Ana babası ölmüş ve Illinois'de Centralia Marion'daki akrabaları Bay ve Bayan Charles Schneider tarafından büyütülmüş. Kayıtlar onun lisede olağanüstü bir öğrenci olduğunu, Chicago Üniversitesi'nin bursunu kazandığını, lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini tamamladıktan sonra fakültede kendisine bir kadro önerildiğini gösteriyor. Ücretsiz siyasi danışman olarak Washington'a sık sık çağrılmış. Büyükelçi Cortland'la da orada karşılaşmışlar. Hepsi bu kadar Paris. Saygılar, Chicago.
İşte hepsi bu kadar değil, dedi Witkowski ekrandaki yeşil harfleri hafifçe okurken. O kadın bir Zonnenkind.
Sen neler söylüyorsun Stanley? Zonnenkinder kurabının artık gözden düştüğünü zannediyordum, dedi Karin neredeyse hiç duyulmaz bir sesle. Pek çok insan için öyle, dedi albay, ama benim için değil, asla değerini yitirmedi. Olanları görüyorum işte.
Bu Zonnen, her neyse, ne bu böyle?
Bir kavramdır. Savaş öncesi ve sonrasında 3. Reich'ın fanatik savunucuları, seçkin çocukları dünyanın dört bir yanındaki seçilmiş ebeveynlerin yanına gönderdiler. Bu ailelerin görevi bu çocukları nüfuzlu ve güçlü mevkilere yerleştirmek üzere yetiştirmek ve böylece 4. Reich için yolları açmaktı.
Bu bir hayaldi, gerçekleşemezdi ki.
Belki de gerçekleşmiştir, dedi Witkowski. Tanrım, bütün dünya çıldırmış, diye patladı Büyükelçiliğin güvenlik şefi.
Durun bir dakika, dedi bilgisayarın başındaki Joel Greenberger. Witkowski'nin öfkesini yarıda keserek, Chicago'dan ek bir bilgi var. Sinemaya koşun. Bütün kafalar ekrana ve parlak yeşil harflere döndü.
Janine Clunes hakkında ek bilgi. Muhafazakar davaların liderliğini yaparken Skokie, Illinois'dan geçen Nazi yürüyüşüne şiddetle karşı çıkmış. Geçit töreni toplantısına katılıp kendisini tehlikeye atarak bu olayı barbarlık olarak nitelendirmiş.
Bundan ne çıkarıyorsun Stanley?
Ne çıkardığımı sana söyleyeyim diye sözü kesti Dövriz.
En korkunç bir planı reddetmekten başka onu nasıl en iyi şekilde destekleyebilirsin ki? Haklı olabilirsin albayım. Zonnen Kinder harekatı hayatta ve sapasağlam ayakları üzerinde duruyor olabilir.
Öyleyse söyle, nasıl yaklaşmalıyım büyükelçiye? Ne diyebilirim ki? Bir üçüncü Reich kızı ile yaşadığını, yattığını mı söyleyeyim ona?
Bunu ben halledeyim Stanley, dedi Latham. Koordinasyoncuyum, öyle değil mi?
Bu işi kime yıkacaksın delikanlı?
Kime olabilir? İkimizin de değerini takdir ettiği birine. Wesley Sorenson'a.
Allah ona sabır versin.
Rowe'un bilgisayarının üzerindeki telefon çaldı. Aizeyi kaldırdı.
Ben Esek'i ne var?
Evet efendim.
Derhal efendim.
Witkowski'ye döndü.
Hemen revire çıkıyorsunuz albayım. Ödülünüz uyanmış ve konuşuyormuş.
28. ayrımın sonu. Sayfa 343.